Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 12.
Bu arada İlhan'ın şoförü Abdül'ün de karakola çekildiğini, orada iki gün gözaltında tutulduğunu, bu arada hayli işkence gördüğünü, iki kaburgası kırılıncaya kadar dayak yemiş olduğunu, daha sonra İlhan ertesi cuma akşamı Mardin'e bir başka şoförün kullandığı ciple geldiği zaman öğrenmişti. Abdül'e olayın düzmece olduğunu söylemesi için işkence etmişler. İlkokulu güya dışarıdan bitirmiş ama sadece yalan yanlış imza atmasını bilen fukara şoföre, sözüm ona, tanıklar önünde iki sayfalıkta bir ifade imzalatmışlardı. Bereket, Milli Emniyet'ten gelen dosyasındaki eski suçlamalara karşın İlhan'ı böyle saçma sapan saatlerle harcayacaklarına akılları kesmiş olmalı ki, savcılık Abdül'ün ifadesini işleme koydurmamış ama bu arada Hiram'ın yakını olan bir memur olayın dosyasını savcılık kalemindeki dolaptan gizlice çıkararak şoförün uydurma itiraflarını içeren tutanağın fotokopisini alıp Hiram'a getirmişti. Tutanağın fotokopisini görünce İlhan çok kızdı. "Şu tutanağı bir gazeteye gönderelim mi?" dedi. "Bunlar yine gemi azıyı aldılar. Seninle ne alıp veremeyecekleri var?" Mardin'de Hiram'ın böyle pis bir işe karışmayacağını herkes bilir. Sorun ben değilim. Şantiyenin doktoru İlhan'ın döneminden bir doktor. Abdül'e 15 günlük yatak istirahati vermişti ama Abdül şikayette bulunmaya yanaşmamıştı. Hem gazetelere yazmanın bir işe yarayacağını sanıyor musun? Olacak Abdül'le benim arkadaşı olur. Abdül'ün böyle ifade vererek PKK'yı korumaya kalkıştığını bile ileri sürebilirler. Üstelik bundan PKK'lıların bile hoşnut olacaklarını sanmam. O neden? Sizin yolunuzu kesenler eğer eylem yapmak için emir almış idiyseler, sen kim olursan ol, verilen görevi yerine getirmedikleri için cezalandırılacaklardır. Yok, olay bir rastlantı ise kendi başlarına eyleme kalkıştıkları için yine de cezalandırılacaklardır. Ne diyorsun? Dedi İlhan. Bunlar bu kadar disiplinliler mi ki? Hiram başını önüne eğdi. İlkokulda, ortaokul ve lisede, hatta fakültede, devrim tarihi derslerinde, Yunan işgali sırasında Kuvayi Milliyecilerin nasıl yiğitçe savaştıklarını okumadık mı? En azından bir kısmı kendilerini Kürt Kuvayi Millisi sayıyor. Kurtuluş Savaşı'na Kürtler katılmadı mı ki? O oldu bitti. Demek istediğim, bizi Yunanlılarla bir mi tutuyorlar? Neredeyse 1000 yıllık bir tarih var bu topraklardaki birlikteliğimizde. Keşke sorun bu kadar basit olsa. Aslında Mardin'den Cizre'ye kadar bu topraklar peygamberler döneminden beri Türk, Kürt, Arap, Süryani, Yahudi, hatta Rum ve Ermeni her ulustan, her dinden insanın bir arada hemen hemen barış içinde yaşadıkları topraklar. Mardinli için, Cizreli için, Şam ya da Halep, hatta Beyrut'u yabancı kentler diye düşünmek olanaksız. Orada yaşayan insanlar da çoğunun hısımı akrabası. Şimdi elbette ekonomik nedenler var. Buralardaki feodal yapının, sen de farkındasın. İnanç sorunları var. Tabii Saddam'la birlikte ortaya çıkan bir çeşit ulusçuluk da var. Saddam'ın Kürt ulusçuluğunu desteklediğini mi söylüyorsun? Bilemiyorum. Bu sorunun uzmanı değilim ama İran'la savaşırken Halepçe onun işi değil mi? Öyle. İlhan duraksayarak sordu. Ben senin dostunum, biliyorsun. Sen de bu adamlarla ilişkin var mı? Hiram uzun süre yanıt vermedi. İlhan ne diyeceğini bilemeyerek biraz da şaşkınlıkla bakıyordu arkadaşının yüzüne. Sen bir sosyalistsin ama öyle değil mi? Kürt ulusçuluğunun yeni emperyalizmin ekmeğine yağ sürdüğünü anlamazlık edemezsin. Hiram içini çekti. Haklısın. Yani sana hak vermiyor değilim. Ama düşün ki 19. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı İmparatorluğu içinde Romenler, Sırplar, Makedonyalılar, Hırvatlar, Boşnaklar, Bulgarlar, Rumlar, hatta Araplar, Türklerle aşağı yukarı eşit sayılabilecek koşullarda yaşıyorlardı. Ama imparatorluk zayıf düşünce ulusçuluk akımları güçlendi. Böylece Balkan devletleri kuruldu. hemen hemen 100 yıl süren Balkan çetelerinin sürdürdüğü terör olaylarının öykülerini az mı okuduk, dinledik? Konuya ulusçuluk açısından bakıyorsun yine. Yüz milyonlarca yıldızın aydınlattığı gökyüzü pırıl pırıldı. Bardağına yarı yarıya buz doldurmuş olmasına karşın çabucak ılışmış olan rakısını yudumlarken Hiram'ın yüzündeki kırışıklıklar sanki derin kraterlere dönüşmüştü. "Ne söylemek istediğini biliyorum," dedi. "Aslında ben de senin gibi düşünüyorum ve bu yüzden de kimileri tarafından caş yerine konuluyorum." Bu deyimin bir çeşit hain ya da dönek anlamına geldiğini öğrenmişti İlhan. "Yani," dedi, "yolumu kesenler aslında sana mı gözdağı vermek istiyorlardı?" Hiram, dükkanın altındaki depoya konulan küçük torbaları düşünüyordu. O torbalarda ne olduğunu çok merak etmesine karşın bir kere bile elini sürmemişti onlara. Ama ya polis bir arama yapmaya kalksaydı, o torbaların içindekilerin dişçilikte kullanılan ilaçlar olduğunu savurabilir miydi? "Gelecek hafta İstanbul'a gidiyorum," dedi İlhan birdenbire. "Hayrola?" "Tünel için İstanbul gümrüklerine gelen bir takım makine ve malzeme. Gümrükten çekilip teslim alınacakmış. Bunun için de bir kurul oluşturulmuş, beni de o kurula koymuşlar." "Çok iyi," dedi Hiram isteksizce. "Ne kadar kalacaksın?" "Bilmiyorum ama şef en az bir hafta sürer bu iş," dedi. "Çok iyi. Bu olaydan sonra hiç değilse moralin biraz düzelir. Ablan da çok merak ediyordu seni zaten." "Ablam mı?" duraksadı. "Bak, bu hiç aklıma gelmemişti. Bu gümrük işinde onun parmağı olabilir." Hiram başını salladı. "Boş ver," dedi. "Üzümünü ye de bağını sorma. Hadi kalk, biraz yürüyelim. Hava azıcık serinledi galiba. Sana dondurma ikram edeyim." Tek açık yer Yıldız Oteli. Yukarılardan bir yerden davul zurna sesleri geliyor. Bir düğün olmalı. İki arkadaş içtikleri bir küçük rakının etkisinden çok sanki Arnavut kaldırımının eğri büğrü taşları üzerinde ayakları ikide bir kaydığı için sağa sola sallanarak yürüyorlar. Abdülaziz Dağı'nın ürkütücü gölgesi gökyüzünü aydınlatan yıldızların ışığını parçalıyor. "Hele İstanbul'a bir git gel," diyor Hiram düşünceli bir sesle. "Burada olanlar ya da olacakları doğru çözümlemek gerek. Irak'ta Saddam'ın neler çevirdiğini kim biliyor? Şu cehennem topu örneğin. Eskiden James Bond filmleri yön verirdi dünya politikasına. Şimdi de Rambo. Saddam eğer gerçekten bir cehennem topu yapmayı planlıyorsa korkarım ilk mermileri kendi başına düşer. Amerika Orta Doğu petrolünü bu adamın denetimine bırakır mı? Aslında bütün bu dedikoduları çıkaran Amerika, adamı kolayca saf dışı bırakmak için senaryolar hazırlanıyor." Otelin önünde kolundan çekerek durdurdu İlhan'ı Hiram. "Ya insanlar," dedi, "Stalin'in ve genel olarak sosyalistlerin en büyük yanlışı insan öğesine yeterince önem vermemek değil midir? Şimdi de aynı yanlışı senin Amerikan, senin Avrupan, senin hükümetlerin ve özellikle de hükümetleri esir alan bürokratların ve askerlerin ve elbette Saddam ya da Öcalan, Barzani ya da Hümeyni ya da Başkan Bush ya da Thatcher yapıyor. İnsanları harekete geçirdin mi, nerede duracaklarını bilemezsin. Şu sizin tünel gibi, barajın kapaklarını açıyor bunlar, suyu sonra nasıl durduracaklar? Her yer yanıp yıkıldıktan, binlerce insan öldükten sonra mı?" Yıldız Oteli'nin işleticisi Şemsettin, rakı masasından el salladı Hiram'a. "Buyurun, buyurun, ben de akşam vakti yalnız başına içilmiyor," diyordum. "Fena yakalandık," dedi Hiram İlhan'a. "Şimdi artık masaya çöküp bir kadeh olsun içmeden gidemeyiz. Senin dondurma güme gitti." "İdillidir bu Şems, Yezidilerdendir. İyi içer, tatlı konuşur. Benden senden çok daha devletten yanadır." "Selamun aleyküm, aleyküm selam," demeden oturdular masaya. Sevin'i yalnız karşılamasının daha uygun olduğunu düşünmüştü Cahit. Büyük hanım da gelmek istemişti ama bunun pek uygun olmayacağına güçlükle inandırmıştı onu. Akşam yemeğini dışarıda yemelerini de güçlükle razı etmişti büyük hanımı. Kızın Ankara'da da hep evde, hep kapalı bir yaşamı vardı. İstanbul'a geldiğini anlasındı ilk akşamdan. Aksi gibi uçağın yarım saat gecikmesi vardı. Beklemeyi hiç sevmez. Kim sever ki? Bana gidip buzlu bir viski ısmarladı. Korkunç bir sıkıntı vardı içinde. Bu yaşına kadar aile ilişkilerinden hayli uzakta yaşamıştı. Çocukluğunu pek anımsamıyor. Sıkıntılı bir çocukluk olmalı. Babası bir bulanık imge belliğinde. Hep elinde bir şişe ve kızarık gözler, homurtular, bağırışmalar ve bir gün ahır gibi bir yerde tavandaki bir kalastan sarkan bir ipin ucunda sallanan bir ceset. Onun babası olduğunu yıllar sonra nasılsa eline geçen silik bir fotoğraftaki adamı merak edip sorduğunda öğrenmişti yengesinden. Nasıl da kinle anlatmıştı yengesi babasının kim olduğunu. Bir sirk palyaçosu, bir kumarbaz. Ya annesi? Belleğindeki o dünya güzeli, upuzun saçlı gencecik kadının da aslında annesi olmadığını, babasının ikinci karısı, daha doğrusu metresi olduğunu da yine yengesinden öğrenmişti. Annesinin ne olduğunu kimse bilmiyordu. Beyrut'ta, belki de Şam'da, birdenbire ortadan kaybolmuş, sonra İskenderun'daki bir otel odasında o upuzun saçlı kadınla dayısının öfkeli konuşmaları, dayısının onu elinden tutarak sürükleye sürükleye garajlara götürüşü. Üniversiteye gelinceye kadar hep yatılı okullarda okumuştu. Galiba biraz mızmız bir çocuktu. Geceleri başını yastığına gömerek sessiz sessiz ağladığını anımsıyor. Çok kez hafta sonlarını bile okulda geçirirdi. O mızmızlığı buluğa erdikten sonra geçmişti galiba. Bir de orta sondayken gelen beden eğitimi öğretmeninin etkisi vardı tabii. Onu adeta zorlayarak okulun yıldız gençler basket takımına almıştı. İlk gönül serüveninde o zamana rastlıyordu. Üniversiteye başladığında özgür olacağını sanmıştı. Oysa lise yıllarını aradı. Dayısı soluk almasına bile fırsat bırakmadı. Bir bakıma haklıydı adamcağız. Anarşinin doruğa tırmandığı bir dönem. Evden gümüş suyuna, fakülteye şoför alır götürür, yine şoför alır getirirdi. Daha sonra İsviçre ve Paris saltanatı. Anarşistlerin sayesinde. Uçak bir saat gecikmeli. İçini çekti. Doktorasını yapıp İstanbul'a döndüğünde dayısı amansız hastalığın pençesine düşmüştü bile. Günlerinin sayılı olduğunu biliyor, kendisini ve işini ölümüne hazırlıyordu. Büyük bir soğukkanlılıkla cahil için Avrupa'daki tatlı gençlik günleri sona ermişti. Dayısı Hacı Refi Bey tam bir iş adamıydı. Öleceği güne kadar ayakta ve işinin başındaydı. Kimseyle içli dışlı olmamıştı hayatı boyunca. En yakın arkadaşı Nüket'in kocasıydı. Ama onunla da bütün dostlukları iş üstüneydi. Adının başında hacı bulunmasına karşın camiye gittiğini, hatta evde namaz kıldığını bile anımsamıyor dayısının. El öptürmekten bile hoşlanmazdı. Yalnız oruç tutardı ve içki içmezdi. Lisede okuduğu sırada evci çıktığı bir cumartesi akşamı geç vakit eve biraz içkili gelmişti. O akşam dayısından yediği dayağı unutması olanaksız. Zaten bu belki de yediği ilk ve herhalde son dayak olmuştu Refi Bey'den. Yengesi ise o gençlik yıllarında sopayı elinden eksik etmezdi. Daha Cahit'in İsviçre'deki birinci yılından başlayarak Hacı Refi Bey çok geçmeden öleceğini hissetmiş gibi karısının işlerle ilgilenmesini istemiş, Cahit'e memlekete döner dönmez şirketler topluluğunun yönetiminde sorumluluklar yüklemişti. 3 kişilik bir aileydiler. Başka kimi kimseleri yokmuş gibi kimselerle görüşmezler, hele ev gezmelerine hiç gitmezler. Bayramlarda bile ne cami ne kabir ziyareti. İlk gün sadece şirketin ve fabrikaların önüne gelenlerini kabul etmekle yetinirlerdi. Refi Bey'in ölümünden sonra daha da içe kapanık bir hayat sürülmeye başlanmıştı Etiler'deki evde. Büyük anne Cahit'in gece gezmelerini hep işlerle ilgili olarak kabul etmiş, nedeni pek bilinmeyen kısa iş yolculukları hakkında da Cahit bir açıklama yapmadığı sürece meraklı görünmemeye dikkat etmişti. Oysa Şimdi birdenbire aile kalabalıklaşıyordu. Önce tabii Sevin. Büyük hanım Ankara'dan döner dönmez köşkün Refi Bey öldükten sonra perdeleri çekilerek kapatılmış bulunan ikinci katını müstakbel gelin ve damat için hazırlatmaya başlamıştı.
Ayrım sonu.